Irak cephesine bir kurtarıcı olarak gönderilen binbaşı Süleyman Askeri, Bağdat'a gelir gelmez elinde bir kamçıyla ahalinin karşısına çıkıp, "Irak'tan İngilizleri bu kamçıyla kovacağım, asıl hedefim Hindistan'ı zapt etmektir," diye seslenmiş ve Irak ve çevresi Genel Komutanı Cavit Paşa'ya, "Irak'a asker göndermek cinayettir. Mevcut aşiretlerle düşmanı denize dökmek ve hatta Pakistan ve Hindistan'a da akınlar yapmak mümkündür," demiştir. Fakat bölge halkını Süleyman Askeri'den belki biraz daha iyi tanıdığını düşünen ve İngilizlere karşı o ilk yenilgileri tatmış olan Cavit Paşa, "Muvaffakiyetinizi elbet arzu ederim. Fakat siz bu aşiretlerden bir istifade teminiyle düşmanı memleketten kovabilirseniz size hükümeti Osmaniye'nin bahşedemediği bir hediye vereceğim," demiş ve "kellemi bile veririm" gibi bir imada bulunmuştur. Merhabalar, ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı podcast serisinin 59. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Türklerin Irak cephesinde İngilizleri ilk defa durdurmayı başardığı 1. Rota Muharebesini anlatacağım. Cephenin açılmasından bu yana geçen yaklaşık bir aylık süreçte bölgede neredeyse hiçbir varlık gösteremeyen Türk ordusu bazı özel tedbirlere başvuracak ve İngilizlerin şimdiye kadar bir gezinti havasında geçen Mezopotamya seferini ilk defa sekteye uğratacaktır. Olayların gelişimine geçmeden önce değerli destekçilerim Sude Teke, Ahmet Akçay ve Ahmet Büyük Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz benim için çok kıymetliydi. Ayrıca Irak cephesi bölümlerine sponsor olan Rota ailesine cömert katkılarından ötürü teşekkür ediyor ve konuya olan duyarlılıklarını bilhassa takdir ve tebrik ediyorum. Özellikle Kerim Bey'in bu bölümde anlatacağım muharebede kahramanlaşacak olan büyük amcası Yüzbaşı Cemil Bey ile alakalı bulabildiği tüm kaynaklara gerektiğinde Osmanlıca'dan Türkçe'ye tercümeler yaptırarak ulaşmış olması bir akademisyen olarak beni oldukça etkiledi. Üstelik şahsıma güvenip aile yadigarı bazı kıymetli belgeleri ve fotoğrafları benimle paylaşmış olmaları da benim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Şimdi isterseniz Irak cephesine gidelim ve geçtiğimiz bölümde neler olmuştu kısaca hatırladıktan sonra 1. Rota Muharebesi'ne geçelim. İngilizler gerek Abadan'daki petrol rafinerisini olası bir sabotajdan korumak, gerekse Osmanlı tarafından ilan edilecek cihat çağrısının kendi hakimiyetindeki Müslümanlara sıçramasını engellemek adına Hindistan'dan Basra Körfezi'ne asker yüklü bir flotilla yollamış ve 6 Kasım 1914'te Osmanlı hakimiyetindeki Fav kasabasına çıkarma yaparak Irak cephesini resmen açmıştı. Çoğu Hint askerlerinden oluşan İngiliz 6. Tümeni daha ilk günlerden mevcut ve silah üstünlüğüyle rahatça ilerlemiş ve Abadan'ı güvence altına aldıktan sonra Şattülarap'ı kullanarak Irak'ın işlerine doğru sokulmaya başlamıştı. Türk kuvvetleri zamanla biraz toparlansalar da İngilizler bir ay gibi kısa bir sürede Irak'ta 160 kilometre ilerleyerek sırasıyla Basra ve Kurna'ya girmişti. Üstelik Kurna'nın düşüşü Türk tarafı için trajik olmuş, Basra valisi ve 38. Tümen Komutanı Albay Supi Bey, beraberindeki 42 subay ve 1000'e yakın erle beraber İngilizlere esir düşmüştü. Osmanlı'nın bu duruma acilen bir çözüm bulması gerekiyordu. Şimdi gelelim akabinde neler olduğuna. Başkumandan vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa, her ne kadar o sıralar dikkatini daha çok Kafkasya cephesine vermiş olsa da, Basra'nın bu kadar hızlı düşmesi üzerine bir tedbir düşünmek zorunda kalıyor. Irak bölgesi için Harbiye nezaretince Trabluskarp modeli olarak nitelendirebileceğimiz yerel kuvvetlerden istifadeye dayalı bir savunma şekli düşünüldüğünü geçtiğimiz bölümde belirtmiştim. Her ne kadar bu fikre karşı çıkanlar ve Irak'a kesinlikle düzenli birlik gönderilmesi gerektiğini savunanlar olsa da Enver Paşa geri adım atmıyor ve Irak cephesinin başına bir gayri nizami harp uzmanı olan binbaşı Süleyman Askeri Bey'i getiriyor. Süleyman Askeri Bey, Enver Paşa'nın İttihat ve Terakki'den fikirdaşı, Trabluskarp ve Balkanlardan silah arkadaşı ve tüm bunların yanı sıra gizli istihbarat örgütü Teşkilat-ı Mahsusa'nın başkanıdır. Üstelik bir dönem Bağdat'ta jandarma komutanlığı da yapmış olduğundan bölgeye ve bölge insanına hakim olduğu da düşünülürse bu iş için biçilmiş kaftan olduğu söylenebilir. Fakat yine de Arap halkının böyle genç görünümlü düşük rütbeli bir subaya intimat etmeyeceğini savunanlar da olmuştur. Şimdiye kadar Irak'ın savunmasından sorumlu iki isim saymıştık. Irak ve çevresi Genel Komutanı Mirliva Cavit Paşa ve Basra Valisi ve 38. Tümen Komutanı Albay Supi Bey. Binbaşı Süleyman Askeri ilk olarak 13 Aralık'ta yarbaylığa terfi oluyor ve Kurna'da düşmana esir düşen Albay Supi'nin yerini alıyor. 17 Aralık'ta Bağdat'a gelen komutan, sonrasında 21 Aralık'ta Enver Paşa tarafından performansı yetersiz bulunan Cavit Paşa'nın da görevini teslim alarak Irak ve çevresi genel komutanı oluyor. O sıralar Irak'a takviye olarak gönderilenler arasında İstanbul Mürettep İtfaiye Alayı, ki o zamanlar itfaiye orduya bağlı bir kurum olduğu için itfaiyeciler aynı zamanda askerdir. Çoğu teşkilatı mahsusadan olmak üzere 40-50 kadar subay ve yaklaşık 700 mevcutlu seçkin Osmancık gönüllü redif taburu ya da kısaca Osmancık taburu vardır. Neferleri ileride rota kahramanları olarak anılacak olan Osmancık taburu, bazı popüler yayınlarda iddia edildiği gibi bağımsız bir fedai komando ya da akıncı taburu değil, 1. Ordu bünyesinde 5. Kastamonu redif alayına bağlı Osmancık merkezli bir gönüllü redif taburudur. Osmanlı ordusunda redif taburları askerliğini yapmış fakat yaşı geri çağrılmaya müsait tecrübeli kimselerden kurulu taburlardır. Bu taburun gönüllü olması ise askerlerin kılık, kıyafet, yiyecek içecek gibi ihtiyaçlarını çoğunlukla kendileri karşıladığı anlamına gelir. Yani Osmancık taburu vatani vazifelerini yapmış olmalarına rağmen tekrar savaşa gidecek ve bunu gerektiğinde kendi cebinden karşılayacak kadar istekli askerlerden oluşmaktadır. Taburun komutanı ise yine birliğin seçkinliğine yaraşır bir özgeçmişe sahip Yüzbaşı Üsküdarlı Cemil Bey'dir. Cemil Bey tıpkı Süleyman Askeri Bey gibi daha önce Balkanlardaki muhacirleri Bulgarlara karşı korumuş ve Trablusgarp'a gönüllü olarak gitmiş sayılı subaylardan birisidir. Hatta Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ta Arap askerlerinin önünde başka bir Türk subayına emirlerini tebliğ ettiği meşhur bir pozu vardır. İşte o fotoğraftaki diğer subay Yüzbaşı Cemil Bey'dir. Ve kendisi Doktor Yüzbaşı Sinoplu Sefer Bey gibi bazı arkadaşlarıyla beraber Osmancık taburunu İstanbul'da eğitmiş ve savaşa hazır hale getirmiştir. Hatıratlardan ve o dönemki yazışmalardan anladığımız kadarıyla bu tabur 28 Kasım 1914'te Haydarpaşa'dan hareket etmiş ve trenle Adana Pozantı'ya, sonrasında Kah Yayı olarak Kah Fırat üzerinden şahturlar ve keleklerle Bağdat'a varmış. Oradan da 15 Aralık'ta Dicle üzerinden yine şahturlarla cepheye hareket etmiştir. Bu arada şahtur ve kelek gibi dönemin nehir araçları Irak cephesinin can damarlarıdır. O yüzden hem cephe dinamiğini daha iyi anlamak hem de o atmosferi daha iyi solumak için bu konuyu biraz daha açmakta fayda görüyorum. Türklerin Irak'ta ikmallerini Fırat ve Dicle'nin akış yönüne doğru yaptıklarını ve bunun bir avantaj olduğunu geçtiğimiz bölümde belirtmiştim. O yıllarda nehir taşımacılığında yaygın olarak kullanılan şahturlar ve kelekler, nehirlerin akış yönünde giden oldukça ilkel taşıtlardır. Fakat ilkelliklerine rağmen bu taşıtlar Osmanlı ordusu için hayati önem arz etmiş, yaşanan o ilk ihmalkarlıktan sonra Irak cephesine çabucak asker gönderilebilmesinin sırrı olmuştur. Örneğin o dönemlerde karayoluyla 20 gün sürecek olan Diyarbakır-Bağdat yolu Dicle üzerinden keleklerle 5-6 günde alınabilmektedir. Şahtur daha çok Fırat Nehri'nin azgın sularına uygun bir tür kayıkken, kelek Dicle'nin durgun sularında nispeten daha konforlu bir yolculuk sunan dörtgen bir saldır. Kullanımı 3000 yıl öncesine Asurlulara kadar dayanan kelek ya da Asur dilinde kalaku, altta şişirilmiş hayvan tulumları, üstte yolcuların oturacağı tahtadan dörtgen şeklinde bir iskeletten ibarettir. Kullanım amacına göre 10-15 ya da 100-150 tulumdan yapılabilen kelekler basitliğine nazaran o kadar konforludur ki Evliya Çelebi 17. yüzyılda kelekle yapılan seyahatlerden yastıklara dayanıp tavla ve satranç oynayarak, sağı solu seyrederek, bazı imar kentlere yanaşarak ve mutfağında yemekler pişirerek ta Bağdat'a ve Basra'ya varıncaya kadar eğlenip oynayarak esenlikle gidilirdi diye bahseder. Yine bir başka örnekte bir dönem Osmanlı'da bulunmuş ve tecrübelerini kağıda dökmüş Prusyalı komutan Helmut von Moltke, 1838'de Cizre'den Musul'a kelekle yaptığı bir yolculuğu öve öve bitiremez. Bizim yaptığımızdan daha rahat seyahat etmek imkanı yoktur. Yumuşak şiltelere uzanmış, yanımızda yiyecek, şarap, çay ve bir mangal olduğu halde hızla ve hiç yorulmadan bir özel ulan süratiyle kayıp gidiyoruz. Yolculara sunduğu konforun yanı sıra özellikle çok tulumlu kelekler askeri açıdan çok önemlidir. Örneğin 1500 tulumlu dev bir kelek 6-8 ton arası bir yük kapasitesine sahiptir ki rota muharebesinde kullanılan toplar Bağdat'tan cepheye bu şekilde taşınmıştır. Bir deve ile 200, bir katırla ancak 80 kilogram yük taşınabilen bir dönemde gerek yüksek hızları, gerek düşük maliyetleri, gerekse taşıma kapasiteleriyle keleklerin askeri anlamda nasıl bir avantaj sağladığını tahmin edebilirsiniz. Irak cephesinde İngilizler motorlu gambotlarıyla akıntıya karşı sürekli yakıt harcamak zorundayken Türkler akıntının gücünden istifade etmiştir. Keza Süleyman askeri de bu avantajı kullanarak cepheye birkaç haftada binlerce adam ve onlarca top getirmeyi başarmıştır. Daha Irak'a gelir gelmez bazı Arap aşiretlerini yanına çeken komutan İstanbul'dan gelen itfaiye taburlarını, Musul'dan gelen 35. tümenin bazı unsurlarını ve de sağa sola dağılmış 38. tümen unsurlarını yeniden organize ederek anlamlı bir kuvvet oluşturmuş ve bu kuvvetleri üçe ayırmıştır. Sol tarafta İran sınırına doğru Kerhe Nehri'nin güneyinde konuşlanan Kerhe grubu, orta tarafta Amare'nin güneyinde toplanan Dicle grubu ve sağ tarafta Fırat Nehri üzerindeki Nasiriye kasabasında toplanan Nasiriye grubu. Bunlar olurken Yüzbaşı Cemil Bey'in de Osmancık taburunu Kurna'nın biraz kuzeyinde Dicle'ye akan Rota Çayı civarında konuşlandırdığını belirtelim. Süleyman askerinin yazışmalarından Cemil Bey'in sol taraf yani Kerhe grubu komutanı olduğunu, görevinin ise İngilizlerin Dicle'deki ilerleyişini durdurmak ve de İran yönüne Ahvaz'a baskınlar vererek petrol borularını tahrip etmek olduğunu anlıyoruz. Bu arada Kerhe tıpkı Rota gibi bugünlerde artık kurumuş bir akarsudur. Google haritalarda bulunmayan bu yerlerin krokilerini Instagram'da paylaşacağım. Aralık ayının ikinci yarısında Türkler yığınak yapmakla meşgulken İngilizler işgal ettikleri şehirlerde ve kasabalarda yeni bir düzen oluşturmaya çalışıyorlar. İşgalin bir sembolü olarak ilk iş cadde ve sokakların adlarını Osmanlıca'dan İngilizce ve Arapça'ya değiştiren İngilizler genellikle yerli halkın hoşuna gidecek icraatlar yapıyorlar. Örneğin ticarette fiyatlar halkın lehine düzenleniyor, taşımacılıkta çağ dışı olarak nitelendirilen şah turlardan motor botlara geçiliyor ve sanki birer İngiliz şehirleriymişçesine Basra ve Kurna'da aydınlatılmadık sokak bırakılmıyor. Yani işgalciler yerli halka bizimle iyi geçinirseniz sizi müreffeh bir hayat bekliyor mesajını veriyorlar. Fakat halkı mutlu etmeye çalışan İngilizler kendi askerlerinin moralini yüksek tutmakta güçlük çekiyor. İngiliz ordusunda yemek olarak verilen lezzetsiz konservelerden ve taş gibi bisküvilerden bahsetmişimdir. Buna bir de nehir kıyılarındaki bataklıklara mahsus dev sinek sürüleri ve mezarlıklarda eşelenen kırmızı gözlü vahşi köpekler de eklenince İngilizlerin ve hatta bu durumlara alışkın olması beklenen Hint askerlerin bile iştahı kaçıyor. Zaman zaman subaylar tarafından avlanan çulluklar ve domuzlar pişirilip moral olsun diye askere dağıtılsa da İran köhne kasabaları gerçekten de moralleri düzeltecek hiçbir şey vaat etmiyor. Fakat bir süre sonra yayılan bir dedikodu, Türklerin Irak'a çok kalabalık birlikler kaydırdığı ve Basra'ya yürümekte olduğu dedikodusu sineklerle köpekleri unutturuveriyor. Ruslardan gelen istihbarata göre Türkler Kafkasya cephesinden Irak'a en az 4 tümenlik bir kuvvet kaydırmakta ve bu kuvvetler Musul'da bulunan kolordu mertebesindeki bir başka kuvvetle birleşerek Basra'ya doğru ilerlemektedir. Yani bu hesaba göre Türklerin Basra'ya yürüyen en az 60-70 bin mevcutlu bir ordusu olmalıdır ki İngiliz tümeni için bu felaket anlamına gelir. Oysa ki gerçekte birkaç itfaiye taburu, Osmancık taburu, 35. ve 38. tümenlerin dağılmış askerlerinden derlenen ve çoğu yerlilerden oluşan 8 tabur ve yine aşiretlerden toplanan 10 bin kadar Arap savaşçıyla Irak cephesindeki Türk ordusuna bağlı birliklerin mevcudu 20 bini geçmemektedir. Söylentilerden rahatsız olan İngiliz tümen komutanı General Barrett, etrafı kolaçan etmek için 1 Ocak 1915'te Kurna'dan kuzeye doğru kuvvetli bir keşif kolu gönderiyor. Karşısına çıkacak birliklere tespit taarruzu yapabilecek şekilde hem karadan hem nehirden ilerleyen İngilizler kısa bir yürüyüşün ardından gördükleri karşısında şaşkınlığa uğruyorlar. Kurna'daki ağır yenilgiden sonra belki de 100 kilometre kuzeydeki Amare'ye kadar geri çekilmiş olabileceği düşünülen Türkler sadece 10-12 kilometre kuzeyde Dicle'nin iki yakasına ve Rota çayının güney kesimine siperler kazmış ve kasıtlı olarak batırılan 4 lighterle çay girişini kapatmıştır. Karanlıkta ilerleyen İngiliz keşif kolu Türklere tüfek menziline girecek kadar sokulmuş fakat hazırlanan mevzilerin muntazamlığı ve derin akan Rota çayının geçit vermeyecek olması sebebiyle hiç çatışmaya girmeden Kurna'ya geri dönmüştür. Türklerin bu kadar az zamanda bu kadar yakın bir noktada yığınak yapmış ve mevziler hazırlamış olması İngiliz komutanını tedirgin ederken bir süre sonra bölgeye tekrar bir göz atması için Espiègle gambotu gönderilmiştir. Bu gambot İngiliz kaynaklarına göre bir Türk istimbotunu batırıp geri dönmüş fakat 16 Ocak'ta Süleyman Askeri'nin Harbiye Nezaresi'ne gönderdiği telgrafta bu hadiseden farklı bahsedilmiştir. 12 Ocak Salı günü Rota'ya yaklaşmak isteyen düşman gambotuyla küçük bir müfrezemiz arasında meydana gelen çatışma sonunda gambot mürettebatından 20 kişinin öldüğü ve dağ toplarımızdan atılan mermilerden gambotların hasar gördüğü haberi alındı. Bu çatışmada iki katırla şehit düşen bir Saka askerinden başka zayiatımız yoktur. Rota'daki Türk varlığını tespit eden Barrett'e yerli gözcülerden Türklerin Nasiriye'de de belli bir mevcuda ulaştığı, doğudaysa bazı grupların İran sınırını aşarak Karun Nehri üzerinden Ahvaz'a doğru ilerlediği bilgisi geliyor. Bu arada Ahvaz petrol borularının geçtiği kritik bir kasabadır. Normalde savaşta tarafsız olan İran'a herhangi bir askerin girmesi yasaktır. Fakat bölgedeki aşiretleri biraz da rüşvet yardımıyla kendi tarafına çeken Türkler için İran'ın sınır ihlali bir sorun olmaktan çıkmıştır. General Barrett bu haliyle Türklerin hem Kurna'ya hem Basra'ya hem de Ahvaz'a eş zamanlı baskınlar vermesi durumunda elindeki tümenin işlevsiz kalacağını düşünüyor ve bir refleks olarak en yakınındaki düşmana yani Rota'da tespit ettiği o Türklere saldırma kararı alıyor. Barrett'in düşüncesine göre ordusu Rota'daki Türk mevzilerine alacakaranlıkta bir baskın verecek ve Kurna'yı tehdit eden Türk varlığına son vererek tıkanan Dicle istikametini açacaktır. Sonrasında ise duruma göre Basra'ya ya da Ahvaz'a odaklanılacaktır. Tarihler 20 Ocak 1915'i gösterdiğinde Tuğgeneral W.H. Dabih komutasındaki 17. Tugay, Norfolk alayı, 18. Tugay'dan 2 Hint bölüğü, 2 süvari bölüğü, topçular ve mühendisler, Espiègle gambotu, Minor ve Lewis Pelly isimli 2 silahlı gemi ve Mecidiye isimli arkadan çarklı silahsız bir gemiden oluşan İngiliz kuvveti Kurna'dan Rota çayına doğru yola çıkıyor. 20'sini 21'ine bağlayan gece karanlıktan istifade eden İngilizler kendilerini fark ettirmeden Türk mevzilerine epeyce yanaşıyorlar. Türkler az kalsın bir baskın yemek üzereyken sabahın ilk ışıklarıyla düşmanı gören Yüzbaşı Cemil Rota çayının kuzey kesimine kurdurttuğu topçu bataryasına ateş emri veriyor. Bu ateşe İngiliz gemilerinden cevap gecikmeyince 1. Rota Muharebesi başlamış oluyor. O sıralar oralarda bulunan Süleyman askeri Türk topçusunun o günkü atışlarından övgüyle bahsediyor. Rota çarpışmasında yalnız 4 sahra, 2 dağ topumuz, 30'a yakın seri topa karşı çok üstün ve hayranlık uyandıran bir yararlılık göstermiştir. Çarpışma devam ederken 4 saat içinde 4 sahra topumuz yalnız 280 mermiyi başarıyla atarak düşman hatlarını sarsmış, bir nakliye gemisini bile ele geçirmiş olduğu gibi dağ takımı da düşman mitralyöz bölüğünü ancak 5 dakikalık ateşten sonra tamamen susturmuştur. Bir İngiliz kaynağına göre bu topçu düellosu yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Daha sonra taarruza kalkan İngiliz ve Hint piyadeleri dizlerine kadar çamura batarak Rota çayına 700 metre kadar yaklaşıyorlar ve hatta bazı noktalarda Türklerin ilk hatlarına girmeyi başarıyorlar. Durumun kritikleştiğini gören Yüzbaşı Cemil, yeterli topçu desteği olmamasına rağmen Osmancık taburunu el bombaları ve süngülerle taarruza kaldırıyor. Düşman şarapnelleri altında gerçekleşen bu taarruzlar Türklere pahalıya patlasa da dalga dalga gelen inatçı süngü hücumları karşısında İngilizlerin şevki kırılıyor. Saatlerce süren çatışmalarda zaten çamurdan yürümekte güçlük çeken Hint bölükleri de bocalamaya başlayınca Tuğgeneral Dobie öğleye doğru genel geri çekilme emri veriyor. Gambotlar Türkler takip edemesin diye su gibi mermi harcayarak geri çekilen piyadesine bir koruma kalkanı oluştururken İngilizler gerisin geri Kurna'ya dönüyor ve sonuç bir Türk zaferi oluyor. Süleyman Askeri Bey, rotada elde edilen bu zaferi İstanbul'a, 5 saat süren şiddetli bir çatışmadan sonra bozguna uğrayan düşman Kurna'ya çekilmiştir şeklinde rapor ediyor. Irak cephesinde yapılan hamleler sonunda meyve vermiş, Türk ordusu nihayet bir zafer kazanmış, şimdiye kadar tabiri caizse elini kolunu sallayarak ilerleyen İngiliz tümeni ilk defa durdurulmuş fakat bunun da acı bir bedeli olmuştur. Düşmanı def etmek için yapılan o inatçı taarruzlarda sürekli ön saflarda bulunan Osmancık taburu ve Irak cephesinin sol cenah komutanı Yüzbaşı Cemil Bey yakınına düşen bir top mermisiyle şehit olmuştur. Muharebe devam ederken İstanbul'dan birlikte geldiği arkadaşı Doktor Yüzbaşı Sinoplu Sefer Bey onun yerini almış fakat o da ağır yaralanarak Bağdat'a nakli esnasında şehit olmuştur. Ayrıca binbaşı Süleyman Askeri de talihsiz bir şekilde iki bacağından yaralanmış, kendi ifadesiyle sol bacağını delip geçen bir kurşun sağ bacağına girmiş ve uyluk kemiğini ortasından kırarak kımıldamasına dahi engel olacak kadar ağır bir yaralanmaya sebebiyet vermiştir. Süleyman Askeri büyük bir hevesle geldiği Irak cephesinde daha girdiği ilk çatışmadan yaralanarak ayrılmak zorunda kalacak ve işleri bir süreliğine Bağdat'tan yürütmeye çalışacaktır. Verilen bu kıymetli subay kayıplarının yanı sıra Türk tarafının genel kaybı muharebe sonu raporuna göre Araplar dahil 10 şehit 50'yi aşkın yaralıdır. İngiliz tarafına göz atacak olursak kayıp bilançosu konusunda bir bilgiye rastlayamadım. Fakat Süleyman Askeri'nin raporuna göre sayısı bilinmemekle beraber düşmanın kaybı Türklerin kaybından daha çoktur. Karşısında belki de ilk defa bu kadar düzenli bir savunma sistemi ve gözünü budaktan sakınmayan bir düşman bulan Barrett, Irak'ta uğradığı bu ilk yenilginin etkisinden henüz kurtulamadan Türklerin Ahvaz'daki petrol borularını kestiği ve Abadan'a petrol akışının durduğu haberini alıyor. Bu da Kasım ayından beri ilk defa düşünme sırasının İngilizlere geçeceği anlamına geliyor. Gelir gelmez cephede bir fark yaratan fakat savaş dışı kalmasıyla herkesi üzen Süleyman Askeri Bey, en güvendiği subaylardan biri olan Cemil Bey'in rotada şehit düşmesinin tesirinden kurtulamamış olsa gerek, 25 Ocak 1915'te yani muharebeden 4 gün sonra Bağdat'taki yaralı yatağından İstanbul'a şu telgrafı çekiyor. Bağdat'tan Başkomutanlığa. Rota suyunu kahramanca savunan Yüzbaşı Cemil bu vatana çok büyük hizmetler etmiştir. Değerli biriydi. Cemil'in her şeyi vatan sevgisinden ibaretti. Geride bıraktığı kimsesi olmayan bu muhterem şehidi hatırlamak üzere Amarya'ya bağlı Kurna kazasının Cemiliye kazası geri alındıktan sonra da Kurna şehrine Cemiliye isminin verilmesini özellikle arz ederim. 25 Ocak 1915 Irak ve çevresi Genel Komutanı Süleyman Askeri. Evet, belki 1914'te kaybedilen ve bir daha geri alınamayan Kurna'ya hiçbir zaman Cemiliye ismi verilemedi. Fakat Yüzbaşı Cemil'in Trablusgarplarda, Balkanlarda verdiği onca gönüllü hizmetlerin ardından yine gönüllü olarak geldiği Irak cephesinde kahramanca şehit düştüğü Rota çayı onun ailesine soyadı oldu. Tekrardan Rota ailesine katkılarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.